Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla sözlerime başlarken insan ve cin şeytanlarından yine Rabbimize sığınır, ona hamd eder, peygamberimize selat ve selam ederek sözlerime başlarım değerli dinleyenler. Bugünkü konumuz oruç. Kur'an-ı Kerim'de oruç, hadislerde oruç. Oruç deyince ne anlayacağız? Orucun hikmetleri gibi konularda sizlere bilgi vermeye çalışacağım inşallah. Sözlerime Bakara suresinin 183 ve 185. ayetlerini okuyarak giriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler, oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz, takva sahibi olursunuz. Oruç size sayılı günler olarak yazıldı. Sizden her kim hasta yahut yolcu olursa tutamadığı günler kadar diğer günlerde oruç tutar. İhtiyarlık veya şifa umudu kalmamış hastalık gibi devamlı mazereti olup da oruç tutamadığı, oruç tutmaya güçleri yetmeyenlere fidye gerekir. Fidye bir fakir doyumu miktarıdır. Bunun dışında kim gönüllü bir hayır, iyilik yaparsa bu kendisi için daha iyidir. Eğer gerçekleri anlıyorsanız her güçle rağmen oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Ramazan ayı insanlara yol gösterici, doğrunun ve hidayeti, doğruyu eğriden ayırmanın yani Furkan'ın açık delilleri olarak kendisinde Kur'an indirilen aydır. Sizden her kim hilali yani Ramazan ayının ilk hilalini görürse oruç tutsun, oruca başlasın. Kim o anda hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık ister, zorluk dilemez. O sayıyı tamamlamanızı, size doğru yolu gösterdiği için Allah'a tazim, hürmet etmenizi ister. Umulur ki şükredersiniz. Orucun anlam ve mahiyeti üzerinde durursak değerli dinleyenler, oruç Farsça'da ruze kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Arapçası savm veya siyamdır. Savm kelimesi Arapçada bir şeyden uzak durmak, bir şeye karşı kendini tutmak, engellemek anlamlarına gelir. Fıkhi bir terim olarak oruç ise imsak vaktinden iftar vaktine kadar bir amaç, bir gaye uğruna ve bilinçli, iradeli olarak yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak demektir oruç. Tarifimizde bir imsak kelimesi geçti, bir de iftar. Bunları açarsak, imsak Arapça'da kendini tutmak, engellemek anlamına gelir. Orucun temel unsuru da, rüknü bu anlamda yatar. İmsak vakti tabiri dilimizde, oruç yasaklarından yani yeme içme ve cinsel ilişkiden uzak durma vaktinin başlangıcı anlamında kullanılır. İmsak vakti tan yerinin ağarması yani fecr-i sadık vakti olup bu andan itibaren yatsı namazının vakti çıkmış, sabah namazının vakti girmiş olur. Bu vakit aynı zamanda sahurun sona erip orucun başlamasının vaktidir. Tarifimizde bir de iftar kelimesi geçti. İftar vakti ise oruç yasaklarının sona erdiği vakit anlamında olup güneşin batma vaktidir. Bu vakitle birlikte akşam namazının vakti de girmiş olur. Gündüz ve gecenin teşekkül etmediği bölgelerde oruç süresi buralara en yakın normal bölgelere göre belirlenmektedir. Kur'an'da orucun başlangıcı ve bitiş vakti mecazi bir anlatımla Bakara 187'de şöyle anlatılır. Fecrin beyaz ipliği yani aydınlığı, siyah ipliğinden yani siyahlığından, karanlığından ayırt edilecek hale gelinceye kadar yiyip içiniz, sonra akşama kadar orucu tamamlayın buyurulur. İmsak vaktinden iftar vaktine kadar yeme içme ve cinsel ilişkiden uzak durmanın bir amacı olmalı ve bu iş bilinçli olarak yapılmalıdır. Bu amaç ve bilinç orucun Allah rızası için tutuluyor olmasıdır ki kısaca niyet tabiriyle anlatılır. Bu amaç ve bilinç olmadığı zaman mesela imkan bulamadığı için veya perhiz için veya rejim yahut da zindelik gibi başka amaçlar için bu üç şeyden yeme içme cinsel ilişkiden uzak durma oruç olarak değer kazanmaz. Çünkü o bu ibadeti Allah için değil başka bir gaye için tutmuştu. Oruç Peygamberin aleyhissalatü vesselam Efendimizin hicretten 1,5 sene sonra Şaban ayının 10. günü farz kılınmış. İslam'ın 5 temel rüknünden birisidir. Peygamberimiz bu hususu İslam 5 şey üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet yani tanıklık etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucunu tutmak ve gücü yetenler için Beytullah'ı ziyaret etmektir, hac etmektir. Şeklinde bir rivayet var. Bu Buhari'de ve Müslim'de geçer. İşte orucun da böyle İslam'ın rüknünden biri olduğunu bildirmiş oluyor hadiste. Oruç tutmak diğer ibadetlere nazaran biraz daha sıkıntılı olduğu için Allah, orucun farz kılındığını bildirirken psikolojik rahatlama sağlayacak ve emre muhatap olan Müslümanların yüksünmesini engelleyecek bir üslup kullanarak, oruç tutmanın önceki ümmetlere de farz kılındığını belirtmesi yanında, ayrıca orucu daha sıkıntılı hale getirmesi muhtemel iki durumu, ki hastalık ve yolculuk, oruç emrinin hemen peşinden geçerli mazeret olarak zikretmiştir. Bu üslup mesela öteki ümmetlerde de bulunduğu anlaşılan namaz içinde kullanılır. Oruç, riyanın en az karışacağı bir ibadet olduğu için sevabı en fazla olan ibadetlerden sayılmıştır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den nakledildiğine göre orucun bu yönüne ilişkin olarak Allah, oruç benim içindir, onun karşılığını ben vereceğim. Buhari ve Müslim'de geçer bu. Bu bakımdan oruç tutmanın sevap olarak karşılığı oldukça yüksektir. Cennetin özel olarak oruç tutanların girmesi için ayrılmış bulunan Reyyan adlı kapısından girme hakkı bu karşılığın bir mukaddemesi, bir cemilesidir değerli dinleyenler. İbadetlerde hikmet aramak ve orucun hikmeti. Allah'ın emirleri ve yasakları kulların iyiliği içindir. Bunu düşündüğümüz zaman biliriz. İslam alimleri bütün hükümlerin insanların faydalarını gerçekleştirme amacına yönelik olduğu konusunda görüş birliği içindedirler. Bu bakımdan Allah'ın yapılmasını istediği şeylerde kullar için çok büyük faydalar, yasakladığı şeylerde ise büyük zararlar bulunduğu kesindir. Kur'an-ı Kerim'de akla aykırı hiçbir emir ve yasak bulunmamakla birlikte bütün emir ve yasakların yarar ve hikmetlerini bilmek de tabii ki mümkün değil. Kaldı ki ibadetler, dinin bir yönüyle akıl üstü ve bir yönüyle sembolik törenleri kapsamında değerlendirildiği vakit, o dinin mensupları, benimsemiş oldukları dinin bu gereklerini bir hikmet, bir fayda arama telaşına düşmeden yerine getirmek durumundadırlar. Bununla birlikte öteden beri İslam bilginleri çeşitli ibadetlerin fayda ve hikmetleri konusunda düşünmüşler. Bunların kişisel pratik yararlarından çok insan nefsinin arındırılması, yükseltilmesi yolunda fonksiyonel hale getirmeye çalışmışlardır. İbadetleri bir hedefe erişmenin yolu olarak görebilenler için bir kulluk görevleri, artık sırtta taşınan ve bir an önce indirilmeye çalışan, çalışılmayan bir yük olmaktan çıkar ve adeta üzerinde yükseklere ulaşılan bir araç haline gelir ibadet. İbadet esasen hakkın emrine riayet olduğu gibi sonuç itibariyle halkın hakkına riayeti de içine alır. Bu sebeple ibadetlerde hakkın ve halkın hukukuna riayet birlikte gerçekleşmiş olur. İnsanlar arasındaki çekişmenin, haksız kavganın temel sebeplerinden biri, insanların iştah ve şehvetlerinin ölçüsüzce tatmin etmeye çalışılması ve belki de bu amacı gerçekleştirmek üzere mal ihtirasıdır. Birinci kademedeki oruç bile bu ihtirası dizginlemenin, iştah ve şehveti kontrol altına almanın bir yolu olmaktadır. Peygamberimizin orucun bir yönüne de şöyle vurgu yapar, oruç bir kalkandır, sakın oruçluyken cahillik edip de kem söz, kötü söz söylemeyin. Birisi size sataşacak veya dalaşacak olursa, ben oruçluyum, ben oruçluyum deyin. Buhari ve Müslim'de geçer bu hadis. Bu sözüyle Peygamberimiz, izaha bile gerek bırakmayacak şekilde, iyi geçimi bize vurgulamış oluyor. Oruç demek ki sadece iştah ve şehveti dizginlemek değildir. Ayrıca ağzımıza ve dilimize de oruç tutturmak, yani onları kötü ve çirkin söz söylemekten korumaktır. İbadetlerin sırlarını, gerçek mana ve önemini kavrayan kimi alimler, namaz kıldığı, oruç tuttuğu halde hala çirkin işler yapan, fenalıktan sakınmayan kimseyi, abdest alırken yüzünü eline su almadan üç kere yıkayan ya da yıkar gibi yapan kimseye benzetmişlerdir. Uzaktan bakan, onu abdest aldığını zannetse de o gerçekte abdest almamaktadır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz, oruç tutan öyle kimseler vardır ki kârları sadece açlık ve susuzluk çekmektir. İbn-i Mace Sıyam'da geçer bu da. Bu öyle bir oruç tutmayı kastetmiştir Peygamberimiz. Oruç nefsin isteklerinden iradi olarak uzak durma olması yönüyle bir irade eğitimine, açlık ve susuzluğun verdiği sıkıntıya dayanma yönüyle de bir sabır eğitimine dönüşmüş oluyor. İnsanın hayatta başarılı olması için irade hakimiyeti ve güçlükler karşısında dayanabilme gücü de önemli bir role sahiptir. Nefsin isteklerinin kontrol altına alınmasında, ruhun arındırılıp yüceltilmesinde de oruç etkili bir yoldur. Bu orucun değişik biçimlerde de olsa hemen bütün din ve kültürlerde riyazet ve mücahede yolu olarak mevcut olmasında açıklar. Toplumsal hayatımızda huzursuzluklara yol açan taşkınlıklar büyük ölçüde insanın hayvani yönünü tatmin eden maddi zevklere düşkünlükten kaynaklanır. Maddi zevk deyince de akla yeme içme ve cinsel ilişki gibi zevkler gelir. İşte oruç insanı bu maddi zevk ve şehvetler peşinde koşturan, dolayısıyla da Allah'ın haklarına riayet edemediği için onlara zulmetmesine sebep olan nefsi emmareyi teskin etmenin de bir ilacı, aşırılıkları törpülemenin de bir çaresidir. Oruç yoksulların durumunu daha iyi anlamaya, dolayısıyla onların sıkıntılarını giderme yönde çaba sarf etmeye de vesile olur. Tok acın halinden anlamaz atasözümüzle bunu ifade eder. Orucun dinimizde önemli bir yeri olan sabır konusuyla da ilişkisi bu noktada dile getirilmelidir. Bakara 153'te Rabbimiz namaz ve sabırla yardım isteyin. Yine Zümer 10'da sabredenlere ecirleri, mükafatları hesapsız olarak tas tamam verilir gibi ayetlerde ve oruç sabrın yarısıdır hadisinde, Tirmizi'de geçer bu. Orucun Allah için olup mükafatın da kendisinin hesapsız olarak vereceğini bildiren hadislerin ortak anlamı, orucun sabır boyutunu, bunun fazilet ve sevabının yüksekliğini bize anlatmış oluyor. Bütün bunlara ilave olarak orucun sağlık açısından da pek çok yararları bulunduğu da uzman hekimler tarafından ifade edilir. Ramazan orucu zahiren dışından bakıldığında bir yıl boyunca çalışan vücut makinesinin dinlenmeye ve bir bakıma alınması gibidir. Oruç özellikle mide ve sindirim organlarının dinlenmesi için iyi bir mola, iyi bir istirahattır. Orucun faydaları. Biz ibadetleri bildiğiniz gibi dünyevi faydalarından dolayı değil, Allah'ın emrettiği için yaparız. Fakat şu da bir muhakkak ki Allah her zaman bizim faydamıza olan şeyleri yapmamızı emreder, zararımıza olan şeyleri de yasaklar. Oruçta gerek ruhumuz gerek bedenimiz için pek çok faydalar vardır. Oruç evvela nefsin şehvetini kırar, önü geçilmez ihtirasların azgınlıklarını dizginler. Oruç tutamadığı zaman insan canının çektiğini yemek ister ama oruçlu bunu yapamaz. Harama bakmaya meyleden nefsi oruç bundan kendisini önler. Zinanın ve diğer haram hususların sebeplerinden uzaklaştırır. Nefsin bayağı iştahlarını kırar. Bundan dolayı Peygamberimiz Efendimiz orucun kötülüklere karşı bir kalkan olduğunu söylemiştir ve demiştir ki İçinizden kimin evlenmeye gücü yeterse evlensin. Çünkü evlenmek gözü haramdan korur. Buna gücü yetmeyen oruç tutsun. Çünkü oruç onun şehvetini kırar. Oruç vücuda sağlık getirir. Bir yıl tıka basa yemeden dolayı mide yorulur. İşte oruç midenin uzun süre dinlenmesine vesile olur. Ancak iftar vakti ölçüyü kaçırıp mideyi şişirmemek Ve teravihi de mutlaka kılmak lazımdır. Teravih, ibadet yönünden orucun tamamlayıcısı olduğu gibi, dolan midenin yemekleri kolayca sindirmesine de bir yardımcıdır. Bilindiği gibi şişmanlık insan sağlığına zararlıdır. İşte iftarları ve sahurları ölçülü yemek, doymadan kalkabilmek şartıyla insan oruç tutarak vücutta birikmiş zararlı kiloları yüklere atmış olur. Yani aslında bir insan bir ömür boyu oruçlu gibi acıktığı zaman yiyebilse, sofraya oturduğu zaman da doymadan kalkabilse, batılı toplumlarda olduğu gibi bir şişmanlık problemi, efendim zayıflama problemi, zayıflama merkezleri, zayıflamak için bütçesinin bir kısmını heba etme gibi bir problemi olmaz. Yani bir insan, bir İslam toplumu Müslümanca yaşasa batıdaki bu problemler olmaz, ama demek ki son yıllarda böyle merkezlerin açılmış olması, insanların bu şişmanlık problemine yönelik bir takım çareler üretilmesi, bizim demek ki İslamca bir yeme içme prensiplerinden uzak olduğumuzu da bize gösteriyor. Oruç insanın duygu ve düşüncelerini de inceltir değerli dinleyenler. İnsanı şefkatli ve merhametli yapar, rikkatli yapar. Oruç tutan insan açlığın ne demek olduğunu, sürekli olarak açlık ve sefalet içinde kıvrananların ıstırabını anlar, onlara elinden geldiğince yardım etmeye çalışır. Oruç insanı sabra, dayanıklı olmaya alıştırır. Bugün isteğiyle oruç tutan bir kimse, bir gün savaş, deprem veya başka felaketler gibi zor şartlar karşısında yiyecek bulamadığı zaman, daha önce kendisini aç kalmaya alıştırdığı için dayanır. Ama hiç oruç tutmayan bir insan, birkaç saat aç kalınca açlıktan öleceklerini zanneder. Sinirleri bozulur, dengesi bozulur, etrafına dehşet saçmaya başlar. Oruç ayı bolluk ve bereket ayıdır. En fakir ailenin dahi evinde bakarsınız Ramazan ayında bir bolluk, bir bereket vardır. Allah oruç tutan o insanlara ummadıkları yerden rızıklar gönderir. Bunu her Müslüman ailesi bilir. Tabi de bu varlıklı aileler de bu rızkın gönderilmesinde kendilerini bir vesile olarak da görmelidir. Ona göre de gayret sarf etmelidirler. O da ayrı bir zevk. Oruç manevi duygulara güç verir. Ruh şu ten kafesine bürününce maddenin etkisi altında kalarak bazen hayvani duygulara esir olabilir. Biz kendimizi açlığa alıştırırsak maddi arzularımız zayıflar, ruhani hislerimiz kuvvetlenir, gönül gözümüz açılır. O yüzden bütün peygamberler riyazet yapmışlar, oruç tutarak yücelmişlerdir. Peygamber Efendimiz henüz kendisine peygamberlik gelmezden önce bildiğiniz gibi Hira mağarasına çekilir, yemekten kesilir, riyazet yapar, derin derin tefekküre dalardı. Yani bu müşrik Mekkelilerin, Arabistan'ın durumu ne olacak, bu insanların yarınları ne olacak diye böyle bunlara bir kurtuluş düşünürdü. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz orucu severlerdi. Medine'ye gelmezden önce, yani daha oruç farz kılınmamışken her ay 3 gün ve bir de aşure günü nafile olarak oruç tutmayı kendisine bir yol edinmişti. Nihayet Medine'ye hicret etmelerinden 1,5 yıl sonra Şaban ayının 10'unda Ramazan orucu farz kılındı. Riya karışmadığından dolayı Allah katında en makbul ibadet oruçtur. Bir kutsi hadiste, Buhari'de geçer bu. Ay Rabbimiz, oruç benim içindir, onu ben mükafatlandırırım, ödüllendiririm buyurur. Orucun kişisel faydaları ve ruh üzerindeki de bir takım tesirleri vardır. Onları anlatmış olduk. Tekrar genişletmeye lüzum yok değerli dinleyenler. Kişi nefsine ambargo koyamayıp, oruç sağlık açısından da faydaları üzerinde durduk değerli dinleyenler. Kur'an-ı Kerim'in ilgili ayetlerinde, hadis-i şeriflerde açıkça anlaşılır ki İslam, insanların kaldıramayacağı ağır yükleri onlara yüklemediği için, kadınların aylık rahatsızlıklarına, hamilelik ve doğum sonrasında, anne ve çocuk için orucun zarar verdiği zamanlarda, uzun yolculuk ve şiddetli rahatsızlık, hastalık hallerinde, orucun başka bir uygun zamanda tutulmak üzere ertelenmesine de izin vermiştir. Bu İslam'ın gösterdiği kolaylık, sağlığa verdiği de önemi gösterir. Yine normal, sağlıklı, buluğ yaşını doldurmuş Müslümanların tutmak zorunda oldukları Ramazan orucunun insan vücudu üzerindeki faydalarından bazılarını belirtmeye çalışırsak, yine Peygamberimiz oruç tutunuz ki sıhhat bulursunuz buyurarak Ramazan'da olduğu gibi bu ayın dışında da sık sık oruç tutmamız hususundan Müslümanları teşvik etmişlerdir. Küçük bir bebeğin mamasını veya annesinin memesini ilk ağzına alışından ta insanın ölümüne kadar iç organları ve sindirim organları sürekli çalışmaktadır. Sindirim organlarını dinlendirmek, Allah'ın en güzel şekilde yarattığı, her şeyiyle en mükemmel bir fabrikaya benzeyen vücudun iç yapısını bir revizyona, bir bakıma almak elbette makinelerin sağlamca çalışması için gereklidir. Onun için birçok hastaya perhis tavsiye edilir veya tedavi için belli saatlerde yemekten alıkonulur. Mide hastalıklarının evi perhiz ise tedavinin başıdır. Sözü tarihin çok eski devirlerinden beri birçok doktor tarafından tekrar edilmektedir. Az yemenin çok yemekten daha iyi olduğu bir gerçektir. Vücut için yeterli enerji alındıktan sonra belli zamanlarda yemek yemek, faydalı faydasız şeyleri mideyi doldurmaktan daha iyi ve daha sıhhidir. Aslında bu özellik oruçlunun iftar sırasında da az yemesiyle gerçekleşir. O zaman orucun faydası daha büyük olur. Peygamberimizin sünneti ve tavsiyesi de budur. Orucun başka birçok faydaları vardır. Mesela psikolojik değişiklikler vardır oruçluda. Suç oranlarının Ramazan ayında azaldığı tespit edilmiştir. Oruç tutanlarda huzur ve sükunet hali ön plana çıkar. Sinirli ve taşkın hareketlerin azalmasına fizyolojik bir mekanizmanın da pay olduğu düşünülmektedir. Kan şekerinin yükselmesine aşırı cevap veren insülin karşıtı sistemin oluşturduğu stresli bir tablo oruç tutan bir insanda gelişmiyor. Oruçluyken tartışmak bile yasaklanmıştır. Bu da kişisel düşmanlık hisleri ve gerilimin minimum düzeyde tutmaktadır. Bunalımı doğuran şey beklentidir. Tartışma beklentisi olmazsa gerilim de azalır. Cinsel beklentiler olmadığında başıboş şehvet hisleri de ortaya çıkmaz. Helal olan gıdadan bile ümidini en azından yarım gün kesebilen insan, harama dair düşüncelerden ve beklentilerden uzaklaşmak için bulunmaz bir fırsata kavuşur. İşte o nimet oruçtur. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz, oruç sabrın yarısıdır buyurmuşlardır. İnsanı bunalımlara ya da yanlış yollara sürükleyen de hep sabırsız olması değil midir? Orucun bir de sosyal faydaları vardır değerli dinleyenler. Fiili bir fakirlik hali olan oruç, sosyal adalet fikrini ve arzusunu kafalara ve kalplere işleyen bir ibadettir. Çünkü hem her arzu ettiğini yiyebilecek durumda olan zengin, hem de yiyeceğini bile zor temin eden insan, oruçluyken aynı bedeni durumdadır. Zengin bir mümini bedenen ve ruhen fakirliğin sınırları içine çeke çeke oruç, böylece yardım edilecek insanların sıkıntılarını pratik olarak insana yaşatmış oluyor. Tedavi yapılabilecek olana hastalığı teşhis ettiriyor, yardımlaşma duygularını geliştiriyor. Kiminin yiyip kiminin baktığı, zenginle fakir arasındaki kıskançlık ve düşmanlığın büyük boyutlara ulaştığı, açlıktan ölen insanların milyonları aştığı günümüz dünyasında, toplum huzurunun ve iç barışın sağlanmasında, tokun aç insanın halinden anlamasının kolaylaştırdığı için orucun sosyal faydası çok büyüktür. Bu sebeplerden dolayı oruç tutan Müslümanlar Ramazan ayında daha çok cömert olurlar, evlerine misafir götürüp sofralarında başkalarının ve özellikle fakirlerin bulunmasına gayret ederler. Yine Ramazan ve orucun bu sosyal atmosferinden dolayı Müslümanlar kendi mallarından fakirlerin hakkı kabul ettirirler. %2,5 oranında bir tasarrufta bulunarak bu kesintiyi bu ayda fakirlere dağıtırlar. Akraba veya tanıdıkları, hatta tanımadıkları da bu ayda maddi yönden yardımları artar, sadaka verirler. İşte bütün bunları önlemenin, bu yaramaz şeyleri önlemenin yolu, cinsel duyguları filenlemeyi, Allah'ın yasaklarına yaklaşmayı öğreten oruçtur. İnsan oruçluyken Allah'ın oruçlunun dışındakilere helal kıldığı hanımı ile beraber yatmasını bile terk edecek, hele hele başkalarının kadın ve kızlarına şehvet nazarla bakmayacak, kötü düşünce ve sözlerden bile sakınacak, şehvetini kontrol altına alacak, zinaya ve ahlaksızlığa götüren her yoldan oruçlu olmadığı zamanlara göre daha fazla kaçınacak, kaçınmaya çalışacak, hem kendini hem de toplumun ahlakını en güzele götürecek. Bunun için Yüce Peygamberimiz orucun ahlak ve özellikle toplum ahlakı açısından bu faydasını şu tavsiyesiyle dile getirmiştir. Ey gençler topluluğu, sizden kim evlenme külfetine gücü yeterse evlensin. Zira evlenme gözü haramdan daha çok önler ve iffeti de o nispette korur. Evlenme masrafına gücü yetmeyen kimse de oruca devam etsin. Çünkü oruç onun için bir kalkandır buyurulmaktadır. Az yemek insana tembellik, uyuşukluk ve ahmaklık veren fazla uykuyu da def eder değerli dinleyenler. Çok yiyenin gafleti artar. Gafleti çok olan ise zarara uğrar, pişman olur. Bütün bunlardan dolayı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Ademoğlu midesinden daha şerli, zararlı bir kap doldurmamıştır. Belini doğrultacak birkaç lokmacık ona yeter. Hazreti İsa'nın da şöyle söylediği rivayet edilir. Sizler karnınız aç tutunuz, fazla yemeyiniz, ola ki kalbinizle Rabbinizi göresiniz. Yani Peygamberimizin şu hadisini bile bir toplum uygulasa değerli dinleyenler, yani Ademoğlu midesinden daha şerli, zararlı bir kap doldurmamıştır. Belini doğrultacak birkaç lokmadır ona yeter. Evet, birçok problemlerin hallolduğunu görürüz. Yine az yemekle ibadete devam kolaylaşıyor, çok yiyen ibadetlere zor eğiriyor. Mesela bazı böyle davetler çok mükellef olduğu zaman katılanların göbekleri bayağı şişer, neredeyse rükûya secdeye varması zorlaşır. İşte bunlara dikkat etmek lazım. Az yemek, işte doymadan kalkabilmeye alıştırmak kendimizi birçok yönden iyi bir Müslüman olmaya hazırlıyor. Çok yemek yine ilim ve idraki, zekayı da azaltıyor. Çok yiyen değil, koşudan önce rejim yapan bir at koşuyu kozanır. İnsanın vücudundan ve ruhundan azami faydalanması için de yine az yemesi şarttır. Yine çok yemekte çok yorgunluk, çok zahmet vardır. Çok yemeğe yetecek kadar para kazanmakta, yemekleri hazırlamakta, hatta yiyip sonra da hazmedeceğim diye uğraşmakta çeşitli zahmet ve meşakkatler mevcuttur. Az yemekte ise bütün zahmetler azalır. İnsanoğlu daha yüce işler için daha fazla vakit ayırır. Vakitlerini ilimle, ibadetle geçirir. Evet, az yemek böyle dinde önemli, faydalı görülmüştür değerli dinleyenler. Birkaç daha hadis rivayet edersek, Peygamberimiz Efendimiz, kalplerinizi çok yemekle öldürmeyin. Fazla suyun ekinleri öldürdüğü gibi muhakkak fazla yemekle de kalp ölür buyurmuştur. Yine bir başka hadiste, mümin karnını tamamen doyurmaz. Az yemek insana tembellik, uyuşukluk, ahmaklık veren fazla uykuyu da gidermiş olur. Nefis açlıkla kırıldığı kadar hiçbir şeyle kırılmaz. Çok yiyenin gafleti artar. Bu yüzden Peygamberimiz az yeme hakkında ısrarlı olarak tavsiyelerde bulunmuştur. İslam'ın yeme içme ile ilgili emir ve tavsiyelerinden, özellikle sünnete uygun olarak az yeme ile ilgili hadislerden şu neticeye varabiliriz. Değerli dinleyenler, Müslüman hayatı yalnız yeme içme, egoist, bencil duygu ve sınırsız arzular tatmin etme felsefesi üzerine oturmaz. O yeme için yaşamaz. İbadete güç yetirebilmek, kulluk bilincine katkı için ve o miktarda yer, hastalanmamak için, normal hayatını yaşayabilmek için gerekli olan enerjileri almak için yer. Yiyecek ve içecek konusundaki yasaklara uymak ve sünnette uygun tarzda yemekle insan olgunlaşır. Kendi içinden gelen arzulara ve çevreden gelen zararlı çağrılara gem vurmasını, fıtratı zorlamadan insan bu yolla kazanabilir. Yeme içme arzusu disipline ve düzene sokulması gereken bir duygudur. Her konuda olduğu gibi bu hususta da aşırılık ve düzensizlik dinimizde yasaklanmıştır. Bir lokma bir hırka anlayışı yanlış olduğu gibi esas ve daha kesin olarak da aşırı tüketim, oburluk da yasaklanmıştır. Yani denge, İslam bildiğiniz gibi denge dinidir. Ne öyle bir lokma bir hırka böyle kurudan kurumuş kalmış ölmüş gibi olmak, hani bir debri bir kemik şeklinde olmak, ne de böyle iki kişinin taşıdığı bir yükü alacak şekilde olmak, dengeli, normal bir şekilde olmak. Müslümanlar tabi imkan nispetlerinde Ramazan ayının dışında da oruç tutmaya çalışmalıdırlar. Özellikle evlenmeye yol bulamayan gençler orucu fazlalaştırmalı ve az yemelidir ki böylece nefsi yeme içmede, dizginlemede olur. Şeytani bakış, düşünce ve duygulardan da korunmaya böylece alışılmış olur. Geçim sıkıntısının önemli bir sebebi gereksiz mutfak harcamalardır bildiğiniz gibi. Sünnet çizgisinde ve selim akıl ölçüsünde gerçekten ihtiyaç olmayan yiyecek ve giyecekler devreden çıkarılsa bereket artacak, huzur çoğalacak, sıkıntılar azalacaktır. Günümüzde insanlar alışveriş yaparken acaba bunu bir düşünseler. Hakikaten ben ihtiyaç olan bir şeyi mi alıyorum yoksa işte falan da var da bizde de olsun diye mi bir şeyler alıyorum? Böyle düşünerek alışveriş yapıldığı zaman hakikaten aile bütçesine önemli bir katkıda bulunulmuş oluyor. Sünnete uygun yenildiğinde kadınların ömrü mutfakta heder olmaktan da çıkmış olur. Kadına bu yönden yapılan zulüm yerini hayırlı faaliyetlere de bırakmış olur. Sünnete uygun yeme içme kültürü insanı doldur boşalt makinesi olmaktan, sömürüye kurban olmaktan, çok kazan çok tüket felsefesinden de kurtaracaktır. Görüldü ki Müslümanlar Müslümanca yaşayabilse bugünkü bu vahşi kapitalizm denilen bu üretimin, akıl almaz üretimin bir ölçüsü, bir ölçüye gelmiş olacağı da düşünülür. Böyle bir orucun faydaları, işte azimenin faydaları gibi konulara girdikten sonra Kur'an-ı Kerim'de oruç nasıl anlatılıyor? Biraz da bu konuda duralım değerli dinleyenler. Oruç anlamında Kur'an'da savm, siyam kelimesi ve türevleri tam Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçtiğini görürüz. Ramazan kelimesi de Kur'an-ı Kerim'de bir yerde geçer. Ey iman edenler, oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındı gibi size de farz kılındı, umulur ki korunursunuz. Bakara 183. Evet, bunlar gördüğünüz gibi birçok şeylerde sözümüzün başında Bakara'dan orucun farz kılınışın ayetlerini anlatmıştım. Yine birkaç ayetle konuyu devam ettirirsek, Tevbe 112'de de şöyle buyrulur. Allah cennet karşılığı alışveriş yapanlar, tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar, Allah'ın sınırlarını koruyanlardır. O müminleri cennetle müjdele. Ayette geçen es-sa'ihun, oruç tutanlar olduğu gibi cihad edenler ve yeryüzünde Allah'ın kudretini, güzel eserlerini ve ibret alacak şeyleri görmek, bilgi kazanmak veya gönlünce ibadet ve taatını yapabilmek için seyahat edenler manasını ifade eder. Yine Ahzab 55'te, Müslüman erkek ve Müslüman kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, Allah bunlar için bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Geçer. Görüldüğü gibi Kur'an'da 14 yerde oruçtan bahsedilir. Hadis-i şeriflerde de oruçtan ve orucun faziletinden söz edilir. Bunlardan da işte birkaç örnek vererek konumuza devam edersek değerli dinleyenler. Ademoğlunun her ameli katlanır. Zira Cenab-ı Hakk'ın bu husustaki sünneti şudur. Hayır ameller en az 10 misliyle yazılır. Bu 700 misline kadar çıkar. Allah-u Teala bir hadis-i kutsi de şöyle buyurur. Oruç başkadır. Çünkü o sırf benim içindir. Onun mükafatını, ödülünü de dilediğim gibi ben vereceğim. Kulum benim için şehvetini, yiyeceğini terk etti. Oruçlu için iki sevinç vardır. Biri orucu açtığı zamanki sevincidir. Diğeri de Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir. Oruçlunun ağzından çıkan koku Allah katında misk kokusundan daha hoştur. Oruç kalkandır, perdedir. Biriniz bir gün oruç tutacak olursa kötü söz sarf etmesin, bağırıp çağırmasın. Birisi kendisine yakışıksız kötü bir söz edecek veya kavga edecek olursa ben oruçluyum desin, ona ulaşmasın şeklinde birçok hadisler vardır. Ve oruçlunun cennette Reyyan denilen bir kapı vardır. Oradan sadece oruçlular girer. Oruçlular girdiler mi artık o kapı kapanır. Kimse o kapıdan giremez şeklinde de bir başka hadis vardır. Yine Tirmizi'de geçen bir rivayette kim Allah yolunda cihat ederken bir gün oruç tutsa Allah onunla ateş arasında genişliği sema gök ile yer arasını tutan bir hendek kılar buyurulur. Bir başka rivayette yine Buhari ve Müslim Tirmizi'de geçen Allah yolunda bir gün oruç tutan kimseye Allah bu bir günlük oruç sebebiyle cehennem ateşinden 70 yıl uzak tutar buyurulur. Yine bir başka rivayette oruç sabrın yarısıdır. Bir başka rivayette oruç bir kalkandır. Şüphesiz oruç kulun kendisiyle cehennemden korunduğu bir kalkandır. Allah-u Teala o oruç benim içindir ve onun karşılığını ben vereceğim buyurur. Ve gerçekten hadis kitaplarımızda oruç hakkında birçok rivayet görürüz değerli dinleyenler. Bir rivayette şöyle, rivayet edildiğine göre saçı başı dağınık bir adam Hazreti Peygamber'e aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e gelerek ey Allah'ın Resulü, Allah'ın beni yükümlü tuttuğu orucun miktarını söyle dedi. Peygamberimiz de Ramazan ayını oruçlu geçir buyurdu. Adam bu defa bunun dışında başka oruç tutmam gerekiyor mu diye sordu Peygamberimiz. Hayır, yükümlü olduğun, sorumlu olduğun başka oruç yoktur. Fakat nafile olarak tutabilirsin cevabını verdi. Adam aynı şekilde sorulara devam ederek zekat, namaz ve hac konusunda da bilgileri aldıktan sonra sana ikramda bulunan Allah'a yemin olsun ki bu söylenenlerden fazla bir şey de yapmam, eksikte bırakmam diyerek çekip gitti. Peygamberimiz de arkasından şöyle dedi. Şayet dediğini yaparsa bu adam kurtulmuştur. Yine İbni Abbas'tan bir rivayette Peygamberimiz için Ramazan dışında hiçbir ayı tam olarak oruçlu geçirmedi buyuruluyor. Evet, hadislerden şöyle seçmeler yaparak bu konuyu da bitirmiş olduk. Ve nafile oruçlar ve faziletleri hakkında da bazı hadisler zikredersek değerli dinleyenler. Enes radıyallahu anh anlatıyor peygamberimize Ramazan'dan sonra hangi oruç eftaldir diye sordum. Şu cevabı verdi. Ramazan'a hürmet için Şaban. Tekrar soruldu. Hangi sadaka eftaldir? Ramazan'da verilen sadaka eftaldir cevabını verdi. Yine aşure orucunun önceki yılın günahlarına kefaret olacağını Allah'tan umarım diye peygamberimizden bir rivayet var Tirmizi'de geçer. Hazreti Ayşe radıyallahu anh annemiz de şöyle anlatıyor. Ramazan farz olmazdan önce aşure orucu tutuluyordu. Ramazan'ın farziyeti indikten sonra onu dileyen tuttu dileyen tutmadı şeklinde de bir rivayet var. Peygamberimiz yine Medine'ye gelince Yahudileri aşure günü oruç tutar gördü onlara. Bu ne için oruç tutuyorsunuz diye sordu. Bu salih hayırlı bir gündür. Allah o günde beni İsrail'i düşmanlarından kurtardı. Şükür olarak Hazreti Musa o gün oruç tuttu dediler. Peygamberimiz ben Musa'ya sizden daha layığım, daha yakınım buyurup o gün oruç tuttu ve Müslümanlara da tutmalarını emretti. Aşure günü oruç tutmalarını. Evet. Yine bir rivayette Peygamberimiz Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardır ki biz galiba hiç yemeyecek, her ayın gününde tutacak derdik. Yine bazı yıllarda da öyle yerdik ki galiba hiç oruç tutmayacak derdik diyorlar. Yine Üsame radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü dedim, Şaban ayında tuttuğun kadar başka aylarda oruç tuttuğunu göremiyorum. Sebebi nedir diye sordum. Şu cevabı verdi. Bu Recep ile Ramazan arasında insanların gaflet ettikleri bir aydır. Halbuki o amellerin Rabbül Alemine yükseldiği bir aydır. Ben oruçlu olduğum halde amelimin yükseltilmesini istiyorum buyurdu. Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından 6 gün ilave ederse sanki yıl orucu tutmuş olur. Müslim'de, Tirmizi'de ve Ebu Davud'da geçer bir hadiste. Demek ki Ramazan bittikten sonra da Şevval'de de bir 6 gün oruç tutmaya gayret edersek bütün bir yıl sanki oruç tutmuş gibi olur diye Peygamberimizden bir rivayet var değerli dinleyenler. Evet, böylece ne oruçla ilgili bir dersimizi bitirmiş olalım. Bu Ramazan günlerinde Kur'an ve sünnetin istediği Peygamberimizin ve sahabenin yaptığı gibi güzel bir oruç ibadetiyle günümüzü geçirelim. Orucun dışında teravih namazlarımıza devam edelim. Kur'an okuyalım. Biliyorsunuz Ramazan ayı Kur'an'ın indiği bir aydır. Anladığımız dilden Kur'an'ı bolca okuyalım, anlayalım. Günahlarımıza bol bol tevbe edelim ve iyi bir şekilde ibadetle geçirmeye çalışalım. Hepinizi bu duygu ve düşüncelerle Yüce Allah'a emanet ediyorum değerli dinleyenler.